Ayrım 17.
Sayfa 188. Aysel holün önündeki aralıkta soğukta durmuş, şimdi de sıra çocuk bezleri diktirmeye geldi. Beni illa kendine benzetecek diye düşünüyordu. Aklına yeniden Aydın geldi. Ta bahardan bu yana Aydın hep en beklenmeyen zamanlarda aklına düşüyordu. O çevik gözlerini, gözlerinin hoşgörüyle alay karışım bakışlarını sevmiyordu. Ama sanki ne yapsa ona inat, ne yapsa onun gözüne girmek için. Sanki ulu ata Aydın'ı başına bekçi koymuş gibi bir şey. Bir de çocuk bezi o yulgarken görse ne demez. Elinde file ya da sepet annesiyle Yenişehir pazarından dönerlerken kuru köfteleri Bomonti'ye, koca tepenin arkasına taşırken yüreği ağzına geliyordu. Ata ya da Aydın kendisini bir köşeden seyrediyormuş sanıyordu. Bugünlerde Nurullah Bey beni kabul edecek. Görürler hepsi günlerini diye şişindi. Sonra yeniden bir korkuya kapıldı. Ya annem kendisine kafa tuttuğumu babama söylerse, ya babamın aklına getirirse beni. Annesi holün kapısını araladı. Ne duruyorsun orada soğukta öyle? Hiç, dedi. Elinden geldiğince yumuşak söyledi bunu. Gel içeri, bir de hasta olma başıma. Eline iş veriyorsak öğrenesin diye veriyoruz. Yaptığın bana ise öğrendiğin kendine. Hadi gel içeri. Aysel içeri girdi. Sehpanın üstündeki bezleri görmezden geldi. Yine de uysal uysal odaya döndüğü için kendine kızdı. İlle dal kavukluk ettirecekler insana. Bir Atatürk çocuğu olup da bu ödünleri vermek zorunda kalmak. İşte bu, yalnız bu bile mutsuz etmeye yetiyordu kendisini. Dünya başına yıkılıyor, bu yıkıntının altından yakında lise bitecek. Üniversiteye gideceğim, yurduma daha yararlı olacağım ve benim gibi kızlar sayesinde erkeklerimiz artık yalnız kalmayacaklar düşüncesiyle çıkıyordu. Ana kız arasındaki yeni çekişme sessiz sürüp giderken İlhan evin içinde bağırıp çağırıyordu. Annesinin giydiğine, kız kardeşinin yürüyüşüne karışıyordu. Fethi abisiyle milliyetçi bir şair kendisinden çok memnundular. İlhan'ı pek seviyorlardı. İlhan da onların gözüne daha iyi girebilmek için çırpınıyordu. Babasının kendisini derste bildiği saatlerde Fethi abisinin düzenlediği toplantılara gidiyordu. Türk'ü kurtarmak için yeni yollar öğreniyor, bunları hukuktaki sınıf arkadaşlarına da kendince çaktırmadan öğretmeye çalışıyordu. Fethi abisi liselileri de boş bırakmamak gerektiğini söylüyordu. İlhan da eski okuluna, Gazi Lisesi'ne yöneliyor, orada tanıdığı daha küçük çocuklarla neredeyse bir çete kurmanın planlarını yapıyordu. Bu tasarılarını Fethi abisine ve milliyetçi şairi anlatıyordu. Ötekiler onu ilgiyle dinliyorlardı. İlhan adam yerine konulmaktan gurur duyuyordu. Böyle böyle Bozkurt, Kızıl Elman'ın bir iki sayısına da atak, heyecanlı şiirler yazdı. Evde babasının olmadığı saatlerde bu şiirleri büyük gümbürtülerle okudu. Hartu hurtu o denli arttı ki, Aysel bir akşamüstü artık bu gürültücü abiye dayanamadı, elini alıp evin içinde öttüre öttüre dolaştırdığı zurnanın sesinden şişmiş kafasını tarih kitabının üstünden kaldırıp, ''Abi ne olur sustur şunu artık'' diyecek oldu. İlhan sanki bu fırsatı bekliyordu. Birden kız kardeşinin üstüne atıldı. Suratına iki tokat aşk ettikten sonra ağzı köpükler saçarak bağırmaya başladı. Niye susturacakmışım? Halis muhlis bir Türk sazı. Hanımefendimiz ders çalışacakmış. Niye okuyorsun bir kere sen? Kadın kısmını okumak nereden çıkmış? Anandan mı gördün, ninenden mi? Yarın lise bitince bir üniversiteye gitmeye düşünüyorsan nah gidersin. Babam bıraksa ben bırakmam. Oralarda okuyan kızların ne mal olduğunu şimdi çok iyi biliyorum ben. Üniversite öğrencisi adı altında bir yığın yırtık orospu. Aysel ilk kez o akşamüstü umutsuzluğa düştü içinden. Ne talihsiz kızmışım ben. Herkesin kızları okumak istemez, anaları babaları zorla okuturlar. Özel hocalar tuta tuta. Ben okumak isterim, karşıma ya babam dikilir ya annem. Şimdi de bu çıktı işte diye ağlamaya başladı. Neden sonra annesi mutfaktan gelip, sus, babam böyle yumruk gibi gözlerle görmesin seni, bir şey var sanır, birine tutuldun falan sanır deyince aklı başına geldi. Öyle ya, abisi o sözleri söylerken ya babası evde olsaydı, ya hazır yanında bir destek de bulmuşken yeniden, hadi bakalım artık eve deseydi. Hayır, babasının aklına getirmemek gerek, ne büyüdüğünü ne de hala okumakta olduğunu. Bir bardak su istedi mi, hemen fırlayıp vermeli. Ders çalışıyorum falan dememeli. Böylece kendini evin içinde yeniden unutturmak için elinden geleni yaptı. İlhan daha o akşam radyodan Batı müziği dinlemeyi yasakladı. Aysel üstelemedi. Abisi evde olmadığı sıralar Beethoven'u, Çaykovski'yi falan dinlemeye devam etti. Hatta bir cumartesi öğleden sonra pek hasta olan, ölüm halinde bulunan bir öğretmenini görmeye gidiyormuş gibi yapıp konservatuar konserlerinden birine bile gitti. Bileti kendisine sabahat öğretmen vermişti. Bir başka hafta okuldan seçilen bir grubun içinde Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünün ilk temsili olan kahvehaneyi bile gördüm. Yeni yılın ilk ayıydı. Fitnat Hanım'ın doğumu iyice yaklaşmıştı. İlhan bu kez de eve doğu başlığını taşıyan, altında da ince harflerle Büyük Ülkü Gazetesi diye yazan bir yanına geldi. Dipteki karanlık bölmeye girdi, saatlerce çıkmadı. Annesi öğle yemeğini çağırdı, İlhan mercimek çorbasını içti, kıymalı patatesini yedi çıktı. Az sonra kafasını usturayla kazıtmış olarak geri geldi. Annesi, ah oğlum ne yaptın o güzelim kıvırcık saçlarını diyecek oldu. İlhan umurdandı, ne dediğini anlaşılmadı. Kazınmış kafayla pek çirkinleştiğinin farkındaydı ama inandığı dava uğruna saçlarını feda etmiş olmanın da gururunu taşıyordu. Yeniden karanlık bölmeye kapandı. Yeniden çıktı, elini yüzünü yıkadı, üstüne neredeyse yerleri süpüren paltosunu giyip fakülteye gidiyorum diyerek gitti. İlhan Gazi Lisesi'nin bahçesine vardığında çocuklar henüz mütalaadan çıkmamışlardı. Onların çıkmasını bekledi. Avlu kapısı önünde iki araba duruyordu. İçinde sırma kasetli şoförler. İlhan o yana baktı, yere tükürdü. Zil çaldı, dışarı boşalan öğrenci kalabalığının içinde Namık göründü. Sanki kolları gittikçe kısalıyor, gövdesi gittikçe dört köşeleşiyor, rengi neredeyse morluğa dönüşen yuvarlak yüzü patlayacakmış gibi şişkin duruyordu. Garip, önlenemez, üstüne geçirilen her şeyi dar bulan bir gelişme içindeydi Namık. Şişmanlamaktan çok genişliğin söz konusu olduğu bir büyüme. Ortaokula başladığından bu yana başkent uzak bir akrabasının yanında kalıyor, her gün telsizlerden itfaiye meydanına kadar çamurlu yolları tepiyor, yazları köyüne gidip bağrını esen rüzgara vererek yatıyor, okullar açılınca gözüne kestirdiği en iyi, en çalışkan öğrencinin yanına yerleşiyor, kah ondan kah kitaplardan ustalıkla kopya çekiyordu. Bu yüzden adı arkadaşlarının arasında kopyacı namına çıkmıştı. Girişkenliği ve becerikliliğiyle Saylağ ve Büyük Memur oğullarının en zengin evlerindeki en zengin sofralardan Oğuzak akrabasının bir torba içindeki kuru eriğine dek ne bulsa yiyordu. İlk yıllar milli şefin oğluyla kurduğu arkadaşlığı şu sinsi aydın geleli beri bozulmuştu. Ömründe ilk öfkeyi de belki sadece bu yüzden tanıdı. Bir süre peşlerinden ayrılmadığı büyüklerimizin çocuklarından şimdi neredeyse nefret ediyordu. Lisenin iç kapısından çıkınca çevresine bakındı. İlhan'ı gördü, ona el etti. İlhan da ona belli belirsiz bir işaret yaptı. Bunun üstüne Namık hemen kalabalığın içinden 5-6 çocuğun kollarını dürterek "Tamam şöyle gelin, hadi toplanıyoruz" dedi. Çocuklar başlarında Namık okulun arka duvarının dibinde İlhan'ın çevresinde halk oldular. Kimi çömelmiş, kimi yere diz çökmüş, kimi ayakta durmuştu. Bu görünümleri o, alanın bir köşesinden hiç eksik olmayan bastı karacıları andırıyordu. İlhan çevresindekilere tek tek baktı. Sonra Namık'a "Tamam mıyız?" diye sordu. Namık sinirlenerek "Tamamız abi" dedi. "Bu kadar mı olduk?" Namık bir yığın oyunla, bir yığın becerikli sözle toplayabildiği bu 6 çocuğun az bulunmasından ötürü biraz düş kırıklığına uğradı. Bir kaşını kaldırdı. "Kötü mü abi, bu kadar olduk işte, kötü mü?" dedi. İlhan hoşgörüyle onun omzunu okşadı. Çömelmesini işaret etti. Namık düğmeleri gerilen eski ceketinin içinde yere çömeldi. İlhan çocuklara yeniden teker teker baktı. Ötekiler heyecanlı bir oyuna başlamanın sabırsızlığı içindeydiler sanki. "Genç arkadaşlarım," diye söze başladı İlhan. "Keşke her Türk çocuğu sizler kadar vatansever olsa, sizler kadar Türksever olsa, sizler kadar ahlaklı olsa." "Nerede?" "Onlar analarını bacılarını Moskova satmaya hazır alçak kişilerdir. Arkadaşlarım, biz bu davayı başına koymuş çok değerli abilerimle birlikte and içtik. Ben de onlara namus sözü verdim. Biz bu ülkede Türk oğlu Türk olmayana artık hayat hakkı tanımayacağız. Bir kendi halinize bakın, bir kapıda özel arabaları, öğle vakit ellerinde dört kat sefer tasıyla apartmanlarının kapıcıları bekleşen öteki arkadaşlarınıza bakın. Siz bu vatanın evladı değil misiniz? Asıl Türk oğlu Türk olan sizler değil misiniz yani? Başımızdakileri sevmeli, saymalıymışız. Niyeymiş? Memleketimizi savaşa sokmamışlar da ondanmış. Vay vay, Türklüğün şanı şerefe öldü mü yani? Almanların yanında biz de ırkımıza layık şekilde kahramanca savaşsaydık, bir yandan yeniden Viyana kapılarına, öte yandan Turan'a dayansaydık, kötü mü olurdu? Atalarımızdan bize miras kalan bu ırk böyle durumlara mı düşecekti arkadaşlar? Ağzında tükürüğü kabarmaya başlıyordu. Benim gözümü de bu vatanı kendi gibi seven Türk oğlu Türk abilerim açtı arkadaşlar. İnanın gözüm açıldı. Aptallığıma şaştım kaldım. Öyle ya, başımızdakiler yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de babalarımıza, bu vatanı asıl kurtaran kahraman babalarımıza leke sürmeye çalışıyorlar. Onları mahkeme kapılarında süründürüyorlar. Milli korunma kanunuymuş. O kanun babalarımıza işliyor da kambur için işlemiyor ama. Kimden söz ettiğimi anlamışsınızdır. Çocuklar evlerinde bu kambur sözünü sık sık duyuyorlardı. En sonunda onlar da bir şey bildiklerinin sevinci içinde bir ağızdan anlıyoruz diye bağırdılar. İlhan başını çevresindekilerin karın hizasına doğru indirdi. Eğilin dedi, eğildiler. Çocuklardan biri yanındaki birine oyun olsun diye bir parmak attı, kıkırdaştılar. İlhan kaşlarını çattı. Gülmeyin çocuklar, gülmeyin. Gülünecek zaman değil dedi. İki çocuk gülmelerini tutmaya çalıştılar. O sırada uzaktan Hademe'nin ''Üle Hüseyin!'' diye nameli bir seslenişi geldi. Bu kez çocuklardan dördü birden hık hık gülmeye başladılar. İlhan çok çirkin bir şey görmüş, acı bir şey yemiş gibi yüzünü buruşturdu. ''Yazık, yazık!'' dedi. ''Ben de sizleri sahici birer Türk erkeğisiniz sanmıştım. Yazıklar olsun.'' Sonra daha bir yığın teessüflerini bildiren söz sıraladı. Çocuklar utanır gibi oldular. Boyunlarını dikip artık dikkatle İlhan abilerinin ağzının içine bakmaya koyuldular. Sanki o okuduğunuz mantık kitabını anlayabiliyor musunuz siz? Kim yazmış? Milli Eğitim Bakanımız. Hıh, sözde Öztürkçe. Ben tam bir yıl bu kitaptan bekledim arkadaşlar. Ben Türkçe bilmiyor muyum? Şu konuştuğumuz özbeyz Türkçe değil mi? Ama bir satırını anlamıyordum o mantık kitabının. Kökü Altaylardan gelmeyen bir yığın uydurma laf. Siz anlayabiliyorsanız aşk olsun. Çocuklar yine bir ağızdan vallahi biz de anlamıyoruz. Çok zor abi, haklısın falan dediler. Yarın sizler de bu kitaptan çakacaksınız işte. Nah buraya yazıyorum, çakacaksınız. Yeni uydurma kelimeleri özel hocalarından öğrenen çocuklar geçecektir ama. Hoş, onları öğrenmeseler de geçerler ya. Sapsarı saçlı, sapsarı kaşlı bir oğlan kımıldadı. Yahu son yazıldan yine 3 almışım be. İlhan birden ayağa kalktı, ökçelerini birbirine vurdu. Kalkın, bu vatanı seviyorsanız, kendinizi seviyorsanız, ananızı, bacınızı seviyorsanız benimle gelin. Çocuklar doğruldular, şaşkın sarsak durdular. İçlerinden ikisi, nereye gidiyoruz abi diye sordu. İlhan yeniden çocukların karın hizasına eğildi, sesini alçattı. Yürüyün. Halk evinde bir tören var az sonra. Orayı basacağız. Orada başka arkadaşlar da var, daha kalabalık olacağız. Çocuklar epeydir heyecanlı bir oyun oynamamışlardı. Her gün aynı şey. Liseye gir, liseden çık, derse kalkmaktan kork. Evde ders çalışmaya otur, kafana girmesin. Şimdi önlerine bir fırsat çıkmıştı. Değişik bir şey yapmış olacaklardı. Üstelik bu oyunda vatanı ve kendilerini kurtarmak gibi soylu bir yan da var. Birbirlerini ittiler, hadin diye bağırıştılar. İş bu noktaya gelince Namık biraz duraksadı. Toplantının yalnız lise avlusunda kalacağını sanıyordu. İlhan ona dönüp, hadi sene dedi. Namık bir çöple dişini karıştırarak gözlerini İlhan'dan kaçırdı. Vallahi abi gelirdim. Ben de seve seve gelirdim ama evdekiler okul dönüşü biraz odun kırmamı istedilerdi. Odun kıracağım ben dedi. İşte ben elimden geleni yaptım, çocukları topladım. Benden bu kadar demek istiyordu. İlhan öfkeden kudurdu. Odun yerine sen o koca kafanı kır, pis diye homurdandı. Hem niye sen habire odun kırıp kar kürüyorsun? Hariciye vekilinin oğlu neden hiç odun kırmıyor ha? Sen mi daha Türksün yoksa o mu daha Türk? Ama müstahak sana, hakkını aramayanın hakkını iyi verirler işte. Oh olsun. Baktı Namık kıvranıyor, onu hemen sırtından itti. Hadi yürü. Fethi abine bir de sana güvenebileceğimizi söyledim ben dedi. Önde İlhan ve Namık, ardlarında öteki çocuklar halk evindeki törene doğru yola çıktılar. Denizcileri atlayıp sergi evi yokuşunu tırmandıkları sırada Namık elini sağlıksız kırmızı yüzünden geçirdi. Ne merasimiymiş bu abi diye sordu. İlhan, Dil ve Edebiyat Komitesi tarafından ikinci defa açılacak edebiyat müsabakası için diye yanıtladı. Demek daha müsabakanın açılışı bu. Kimler kimler geliyor? İlhan başını bozkurt gibi yukarı kaldırdı. Bütün o bok soylular, dağ kavuklar dedi. Sergi evi caddesi üstündeki bodur çamları atlayarak kestirmeden halk evinin önüne çıktılar. Yapının önündeki küçük alana varmadan İlhan birden durdu. Şaşırmış, neredeyse paniğe kapılmıştı. Halk evinin önünü polisler sarmıştı. Milliyetçi şairi İte Kaka götürüyorlardı. Kalabalık bir lise öğrenci topluluğu kah ileri atılıyor, kah ellerinde taşlarla geri çekiliyordu. İlhan ne yapsındı? İlerlesin mi küçük ordusuyla, geri mi çekilsin? Ne yapacağını bilemeden olduğu yerde kakılıp kaldı, curcunayı seyre daldı. Bu arada baskın için sabırsızlanan küçük ordusunu yetiştirmekte epey güçlük çekti. Milliyetçi şair bir polis arabasına doğru itelenip götürülürken İlhan cılız bir sesle ''Tamam çocuklar, bugünlük bu kadar, bitti.'' dedi. Bodur çamların arasına dalıp gözden kayboldu. Çocuklar bir süre alanın önünde itişip kakıştılar. İkisi aralarında güreşe tutuştular. Bir polis gelip sopasıyla onları kovaladı. "Evlerinize," dedi. Çocuklardan birkaçı baskının başarıya ulaştığına inanıyordu. Namık da ortalarda yoktu. İçlerinden ikisi baş başa verip durumu görüştüler ve kendilerine öncülük eden Namık'la o kabak kafalı abiden uzak durmaya karar verdiler. Bu ikisi saman pazarına doğru çıkan yokuşu tırmandılar. Keskin bir ayaz vardı. Üşüyorlardı. Okuldan çıkışta eve dönmekte geciktikleri için babalarına ne diyeceklerini düşünüyorlardı. Öteki ikisi kız lisesinden aşağı inen yokuşu bir solukta koştular, keyifliydiler, cıvıl cıvıldılar. Değişik, başka günlerinkine benzemeyen bir akşamüstü geçirmişlerdi. Yeni polis arabalarını ve saçları rüzgarda dalgalanan bir ünlü şairi görmüşlerdi. İçlerinden geri kalan ikisi polis arabasının peşine takıldılar. Koşabildikleri kadar sergi ve yokuşundan aşağı koştular. Halk evindeki edebiyat komitesi üyeleri iç rahatlığıyla masalarının başında otururlarken İlhan bir süre bodur çamların altında bekledi. Ortalık yatışıp hava iyice kararınca uzun yün atkısıyla başını gözünü iyice sardı, halk evinin arkasına dolandı. Kız lisesi büyük sessizlik içindeydi. Kız kardeşi çoktan eve dönmüş olmalıydı. Ah, onu şimdi görebilseydi. Verilecek bazı görevleri vardı. Dükkandan babasının attığı dergiler, Fethi abinin bugün saklaması için kendisine kolejin oralarda teslim edeceği bildiriler. İkisini birden nasıl koruyacaktı? Kolejin oraya koştu. Ağlayacak gibiydi. Uzun süre yakasında küçük bir bozkurt rozeti olacak genci bekledi. İnce bir kar başladı. Babası eve dönmeden hiç değil evdeki dergilerini koruyabilmek umuduyla Esat'ın yolunu tuttu, sonra caydı. Görevden kaçıyormuş duygusuna kapıldı. Yanakları pençe pençe kızararak her zaman toplandıkları ve adına otağı dedikleri odanın yolunu tuttu. Baktı sokakta kapının önünde küçük bir kalabalık. İçeride ne var ne yok bir takım adamlar dışarı taşıyorlar. Kalabalığa yaklaştı bir adama. "Ne oluyormuş hemşerim burada?" diye sordu. Adam, "Bilmem ki, ırkçıların yerini mi ne basmışlar?" dedi. Demek otağları basılmıştı. Fethi abi neredeydi acaba? Halk evinin önünde onu görememişti. "Yine de bana düşen görevler var," dedi. Yeniden evin yolunu tuttu. Al al mor mor kapıdan içeri girince annesine, "Beni soran olursa evde yok deyin," dedi. "Ben Ankara'da değilim. Oğlunu seviyorsan bunu yaparsın." Fitnat Hanım oğlunun bu gözleri patlamış, dudakları uçuklamış haline bakıp bakıp ağlamaya başladı en sonunda. "Hay seninle uğraşandıra," diye ulundu. Eliyle günü gelmiş karnına tuttu. Şu halimle ortada dönenlere baksan, Aysel fırsatı kaçırmadı. Hep o atsız olacak adamın başından. İlhan öylesine korkmuştu ki kız kardeşine ikinci bir tokat indirmeyi bile akıl edemedi. Sadece "neden anlarsın sanki sen?" diye homurdanarak karanlık aralıkta bekleşen Türklüğün şanlı tarihini kurtaracak dergilerinin yanına gitti. Kuluçkaya yatmış tavuk gibi tam bir saate yakın eli çenesinde bu dergi yanının üstünde oturdu. Bu arada bir kez evin kapısı çalındı, İlhan'ın yüreği ağzına geldi. Memnune Hanım'ın alt katta telsizci oğluyla oturan geveze kadının evinde sigorta atmış, elektriği sönmüş. O da korkmuş, oğlu eve dönene dek Fitnat Hanım'ın yanına çıkmış. İlhan işitiyor. Kadın arada bir sokuşturuyor. "Bu evinde sık sık sigortası atıyor kardeş. İkide bir karanlıklarda kalıyorum, korkuyorum," diyor. Aysel ona kahve yapıyor. Memnune Hanım ev sahibinin kızını oğluna alabilmeye tasarladığı için "kahve yapan güzel ellerini seveyim senin yavrum," diyor. "Aman kardeş, bu kızı okutup da ne edeceksiniz? Yazık değil mi? Baksana gül yüzü solmuş. Ver kocaya, o da kurtulsun sen de. Hem ortalık kötü," diyor. Tabii bunu Aysel odada olmadığı bir sırada söylüyor. Telsizci oğlu çelimsiz menimsiz ama ayda tam 58 lira getiriyor eve. 22 lirasını kirayı veriyorlar. Elektrik, su parası pekala, kalanıyla da tencereleri kaynıyor işte. Soğanın kilosu 25 kuruşa çıkmamış olsa daha rahat edecekler. Fakat oğlunun bir levazamcı arkadaşı var. Ucuza sabun, pirinç, fasulye, nahut alıyorlar. Urfa'dan her kış başı bir teneke yağ geliyor. Biraz acımış oluyor ama halis tereyağıdır. Eritiyor, süzüyor. Pilavda bile belli olmuyor beklemiş yağ olduğu. Memnune Hanım Aysel'den çok oğlunu öve öve gitti. Şuna buna kapılmaz, etliye sütlüye karışmaz, işinden evine, evinden işine, eli her işe yatkındır. Evin kopan, bozulan her şeyini o onarır. Günde tek bir sigara içer, o da akşam yemeklerinden sonra. Şimdiki kızlar da sigara içen erkeği beğeniyorlar. Ama oğlunun her şeyi planlı. Haftada bir mutlak yıkanır, çoraplarını 5 günde bir değiştirir, yine de mis gibi kokarlar. O bu temizliği esasda Bursa Lisesi'nde öğrenmiştir. Disiplini de. Tabii harp okulunun da hakkını yememek gerek. Eh, Allah devleti millete zeval vermesin. Yetişti gitti işte. Ben memnunum, el kızı da memnun olur. Kapıda ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giymeden içeri girmez. Aysel Memnuni Hanım'ı geçirmek üzere geri geldiğinde bu son sözleri işitti. Oğlu akşam nöbetini bile bitirip dönmüş, annesini yukarıda aramaya gelmişti. Sivrisinek gibi bir adam. Aysel ondan hoşlanmıyor. Merdivenlerde rastladıkça gövdesinden yapışkan bir sıvı aktığı duygusuna kapılıyor. Çelimsiz bir telsizcinin de içinde bir yürek taşıyabileceğini düşünemiyordu henüz. Ama o zaten Türkiye'yi uygar milletler seviyesine yükseltecek görünüş ve çabada olmayan hiçbir şey ve hiçbir kimseyle ilgilenmiyordu. Bu ayakkabılarını kapı önünde çıkarıp terliklerini giyen, annesi haymana kaplıcalarına gidince kendilerinden salatası için bir fincan sirke istemeye gelen miskin telsizci mi sanki Türkiye'yi uygar uluslar düzeyine çıkaracak? O akşam Minmune Hanım gittikten az sonra Salim Efendi elinde bir küçük teneke tahinle döndü eve. Dar gelirlilere aylık şeker hakkı 900 grama çıkarılmıştı. Ama Salim Efendi dar gelirli karnesi taşımıyordu. Şu sıralar biraz bolluktan söz edilmeye başlanmış olsa da Salim Efendi yemeğin üstüne pekmezle kırılmış tahini yemeden doyduğunu anlamıyordu. Çocukları da ısıtıyor hem. Aysel babasını öfkeli gördü. Elinden tenekeyi kapıp aldı. Salim Efendi tenekeden kurtulur kurtulmaz. Nerede bu öküz dedi karısına. Bekle bekle, uğramadı dükkana. İnsan bir uğrar. Eve gidecek gelecek bir şey var mı diye sorar. Karısı usulca var mı üstüne dedi. Oğlum bir şeylerden korkmuş. Aman bugün var mı üstüne. Oh olasın demeye kalmadı Salim Efendi gürledi. Lan rezil. Çık ortaya. Başımı yeni dertlere mi sokacaksın sen? Çık ortaya diyorum köpek. Yolda gelirken yakalanan gençlerden söz edildiğini duymuştu. Zaten içine kurt düşmüştü. Oğlunun boyundan büyük, üstüne elzem olmayan işlere kalkıştığından kuşkulanıp duruyordu. Vatanı kurtaracak sanki. Biz kurtardık da ne oldu? Ülen şu Ankara'nın hayhuyundan artık göze batmam. Son günlerimde onunla bununla dalaşmam diyorsun. Sıkıntını içine gömüyorsun. Bu sefer de karşına ya milli korumacılar çıkıyor ya oğlun ortalıkta kızgın kurt gibi döneniyor. Hukuk okuyacaktın. Okusana. Hakim olacaktın. Olsana. Len köpek. Böyle haykırdı. İlhan dergi yanlarının üstünde önce daha bir büzüldü. Babası oda kapılarını gümbür gümbür açıp kapamaya başlayınca ansızın ta halk evinin önünden bu yana içine çöreklenip kalan korkudan utandı. Ölmek var, dönmek yok diye yemin etmemiş miydi? Hem de ölüm yok ya ucunda. Olsa da ne çıkar? Utanç altında yaşamaktansa ölmek yeğedir. Yaptığın şerefli bir iş. Irkının yücelmesi için mezarının üstünden sert adımlar yürüsün. Yer gök inlesin. Başını yine ulayan bir kurt gibi yukarı dikti. Karanlık köşesinden çıktı. Sert adımlarla babasının önüne yürüdü. Salim Efendi onu öyle kazınmış kafasıyla karşısında görüverince boşa giden bir yumruk salladı. İlhan yana kaçırdığı başını yine havaya dikti. Vur dedi. Vur bakalım gülerek ölürüm. Salim Efendi kazınmış kafanın dışında oğlunun bu bozkurt halini fark edemedi bile. Galiba korktuğu başına gelmişti. Ona yanıyordu. İlhan vur dediği için değil, zaten vuracağı için suratına 2 tokat, sırtına da 1 yumruk indirdi. Geçen yıl milli korumacılar dükkanı teftişe geldiklerinde alt kata da iniverirlerdi, ödün bokuna karıştıydı. Anladım şimdi. Sonunda al bu boku püsürü, nereden getirdiysen oraya götür demedim miydi ben sana? Dükkanın önüne yığıvermedin miydi? Demet demet insan topluyorlar, otobüslerde konuşuyorlar. Meğer asıl kanunsuzluk benim bağrımın içinde, başımın altındaymış yahu, burnumun dibinde.